14. dizin sayfa 280. 14. kısım. Countess of Richmond'ın batırılmasından 12 saat sonra adı bir zamanlar Java Star olan gemi gizlenmiş olduğu Filipinler'deki nehir ağzından açık denize geçti. Moro Körfezi'ni arkasında bırakıp Celebes Denizi'ne girdi ve hemen rotasını güney-güneybatı yönüne Countess'ın normal koşullar altında geçmesi gereken Makassar Boğazı'na doğru çevirdi. Dümende Endonezyalı dümenci vardı. Yanında da İngiltere'de yaşayan Pakistanlı genç ile açık denize nasıl yön tutturulduğunu öğretmekte olduğu Afgan duruyordu. İki öğrencisi bundan habersizdi ama uluslararası ticaret donanmasına bağlı karşı terör kuruluşları bu sularda kaçırılan pek çok geminin mürettebatları yük deposunda zincirlenmiş otururken saatlerce nasıl aynı eksende tur atıp durduğunu, sonra terk edildiğini uzun zamandır biliyor, yine de buna her defasında çok şaşırıyorlardı. Bunun nedeni son derece basitti. Nasıl 11 Eylül olayında uçakları kaçıran teröristler deneyimlerini Amerikan uçuş okullarında arttırmışlarsa, uzak doğulu korsanlar da açık denizde yüksek tonajlı gemi kullanma talimleri yapıyorlardı. Yeni Countess'ın dümenindeki Endonezyalı da bu öğretmenlerden biriydi. Güverte altındaki mühendis çalıştığı gemi Abu Sayyaf tarafından kaçırılana dek gemi mühendisiydi. Ölmek yerine teröristlere katılmayı tercih etmiş ve onlardan biri olmuştu. Üçüncü Endonezyalı gemiler arasındaki telsiz bağlantıları ilgili her şeyi Kuzey Borneo'da ticari bir limanda liman gözetmeninin yanında çalışırken öğrenmiş, sonra inancında gittikçe daha radikalleşerek İslami cemaate girmişti. Daha sonra Bali'deki diskoteklere bomba yerleştirilmesine yardımcı olmuştu. 8 kişilik mürettebattan 3'ünün denizcilikle ilgili bilgileri olması yeterliydi. Arap kimyacı daha sonra patlayıcıların patlatılmasından sorumlu olacaktı. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Süleyman daha sonra dünyayı sarsacak olan fotoğrafları çekecekti. Genç Pakistanlı gerektiğinde McKendrick'in Kuzey İngiltere aksanını taklit edecekti. Afgan ise yolculuk süresince zaman zaman dümenciden dümeni devralacaktı. Mart ayı sona ererken ilkbahar Cascade sıradağlarına daha dokunmamıştı bile. Hava dondurucu soğuktu ve kulübenin önündeki orman kar kaplıydı. İçerisi sıcacıktı. En büyük düşman can sıkıntısıydı. Gece gündüz televizyon, DVD izleme, müzik dinleme ve satranç gibi oyunlar oynama dışında hiçbir eğlenceleri yoktu. Tıpkı deniz feneri bekçisi gibi adamların da burada yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Ve 6 aylık görev iç yalnızlıkları ve kendine yeterlikleri için ağır bir sınavdı. Koruma ekibindekiler hiç değilse ayaklarına kayaklarını geçirip ormanda kayabiliyor ya da kalın kar botlarıyla dolaşıp biraz hava alabiliyor, yatakhane, yemekhane ve oturma odası dışında da bir yerleri görme olanağı bulabiliyorlardı. Samimi ilişkiler kurmaya karşı adeta aşılı olan mahkum içinse bu gerginlik çok daha fazlaydı. İsmet Han Guantanamo'daki askeri mahkemenin yargıcının kendisini serbest bıraktığını kendi kulaklarıyla duymuştu. Ve Pul E. Charkin'in kendisini bir yıldan daha fazla demir parmaklıklar arkasında tutamayacağından hiç kuşkusu yoktu. Ne var ki onu bu ıssız yere getirdiklerinde anladığı kadarıyla bu durum sonsuza dek değişmeyecekti. Yüreğindeki öfke dolu çığlıkları gizlemesi gittikçe zorlaşıyordu. Böylece kendisine verilen kalın parkayı giyiyor, etrafı yüksek duvarlarla çevrili, uzunluğu 10, genişliği 5 adım olan avluya çıkıyor, bir aşağı bir yukarı volta atıyordu. Geçen zaman içerisinde bu işi bir defa bile duvarlara toslamadan gözleri kapalı yapar olmuştu. Yaşantısındaki tek değişiklik zaman zaman üzerindeki gökyüzünde beliriyordu. Çoğu zaman gökyüzünde kar yüklü ağır kurşuni bulutlar oluyordu. Daha önce Hristiyanların ağaç süsleyip şarkılar söylediği dönemde ise gökyüzünün rengi buz mavisiydi. İsmet bir de havada turlayan kargalar ve kartallar görmüştü. Daha küçük kuşlar kanatlarını çırparak duvara konmuş, aşağıya ona bakmış ve belki de kendi kendilerine onun niye onlarla uçamadığını sormuşlardı. Ama en çok uçak görmek hoşuna gidiyordu. Bazılarının askeri uçak olduğunu biliyordu. Oysa daha önce Cascade Sıra Dağları'nı ya da 80 kilometre kadar batılarındaki McCord Hava Üssü hakkında hiçbir şey duymamıştı. Ancak Afganistan'ın kuzeyine inen Amerikan bombardıman uçaklarını görmüştü ve burada gördüklerinin de aynı uçaklar olduğunu biliyordu. Sonra bir de yolcu uçakları vardı. Renkleri birbirinden farklıydı ve üzerlerinde farklı amblemler vardı. Bunların uçakların hangi ülkelere ait olduğunu gösteren işaretler değil, özel firma logoları olduğunu anlayacak kadar bilgisi vardı. Üzerinde İspendan ağacı yaprağı olanlar hariç. Bazı uçaklarda bu yaprak hep uçağın kuyruk kısmındaydı ve bu uçaklar hep kalkış halinde oldukları gibi hep kuzey yönünden geliyorlardı. Kuzeyin ne tarafta olduğunu kolayca ayırt edebiliyordu. Batıda güneşin batışını görüyordu. Bu nedenle namazını yüzüne aksi yöne, yani doğuya, çok uzaklardaki Mekke'ye dönerek kılıyordu. ABD'de bulunduğunu tahmin ediyordu. Çünkü gardiyanlarının konuşmalarından Amerikan oldukları açık bir biçimde anlaşılıyordu. Peki üzerinde farklı bir ülke arması olan uçaklar neden hep kuzeyden geliyordu? Bunun tek bir nedeni olabilirdi. Yukarıda başka bir ülke, insanların beyaz zemin üzerinde kırmızı yaprağı taptığı bir ülke vardı. Böylece İsmet Han bir aşağı bir yukarı volta atarak kırmızı yapraklı bu ülke hakkında kafa patlatıyordu. Gerçekte gördükleri Vancouver'dan havalanan Kanada Hava Yolları'na ait uçaklardı. Trinidad'da, Port of Spain'de bakımsız bir liman barında iki denizci yerel bir çetenin saldırısına uğradı ve bıçaklanarak öldürüldü. Polis olay yerine geldiğinde görgü tanıklarının hepsi de adeta hafıza kaybına uğramışlardı. Anımsayabildikleri tek şey ada yerlisi oldukları muhtemel beş saldırganın kavga başlattıklarıydı. Polis bu konuda başka hiçbir şey öğrenemedi ve tutuklanan da olmadı. Katiller gerçekten de İslami terörizmle hiçbir ilgileri olmayan o bölgeden haydutlardı. Ancak bu cinayeti gerçekleştirmeleri için onlara para veren adam, El-Kaide'nin Trinidad'daki destekçilerinin başında gelen Cemaat el-Müslim'in adlı terör örgütünün yöneticilerinden biriydi. Bugüne dek Batı medyasının fazla ilgisini çekmemişse de, CEM, tıpkı Karayipler'deki bütün terör örgütleri gibi son birkaç yıldır sürekli büyümekteydi. Yakın Doğu, Orta Asya ve Hindistan Yarımadası'ndan bu bölgeye gerçekleştirilen göçler sonucunda Hristiyan kökenli bu bölge derinden derine İslamiyet'e kaymaya başlamıştı. Cem'in katillerine verdiği para merhum Bay Tevfik Elkur'un açmış olduğu bir hesaptan ödenmiş, öldürme emrini de Doktor El Hattab'ın hala adada bulunan elçisi vermişti. Port of Spain polisi kurbanların ceplerinden çıkan cüzdanlardaki kimliklerden, onların Venezuela vatandaşı ve hala limanda demirli bulunan Venezuela bandıralı bir geminin tayfaları olduklarını öğrendi. Kaptan Pablo Montalban iki tayfasının ölümünü dehşet ve üzüntüyle karşıladı ama limanda daha uzun kalması olanaksızdı. Cesetlerin Caracas'a geri götürülmesiyle ilgili ayrıntılar Venezuela konsolosluğu ve büyükelçiliğine bırakıldı. Kaptan Montalban iki yedek tayfa bulabilmek amacıyla adalı bir denizcilik acentesine başvurdu. Kısa bir araştırmadan sonra Keralalı iki saygılı ve çalışkan Hintli buldu. Adamlar dünyanın neredeyse yarı yolunu çalışarak aşmışlardı ve vatandaşlık belgeleri olmasa da kusursuz denizcilik brevelerine sahiptiler. Adamlar işe alındı ve geri kalan dört kişilik mürettebatla tanıştırıldı. Böylece Dona Maria yalnızca bir günlük gecikmeyle yola koyuldu. Kaptan Montalban, Hindistan'da yaşayan insanların büyük bölümünün Hindu dinine inandıklarını şöyle böyle biliyordu. Ama aynı ülkede yaklaşık 150 milyon Müslüman bulunduğundan haberi yoktu. Tıpkı Pakistan'da olduğu gibi burada da gençlerin beyinlerinin yıkandığını ve komünizmin beşiği sayılan Kerala'nın son zamanlarda aşırı İslamcılığa açıldığını bilmiyordu. İki yeni tayfası gerçekten de Hindistan'dan Karayipler'e kadar çalışarak gelmişlerdi. Ama bunu deneyim kazanmak için yukarıdan gelen emir üzerine yapmışlardı. Katolik Venezuelalı'nın bilemeyeceği bir şey daha vardı. Bu iki adamın niyeti intihar saldırısı olmamakla birlikte Cemaat el-Müslim'in örgütüne bağlıydılar ve bu örgüt adına çalışıyorlardı. Bardaki zavallı şanssız iki denizci yalnızca iki Hintli tayfanın yerlerini alabilmeleri için öldürülmüştü. Marek Bumiyenli, uzak doğudan gelen haberleri duyar duymaz ilk uçakla Atlantik'i aşmaya karar verdi ve bu defa yanına aldığı danışmanın uzmanlık alanı çok farklıydı. Yola çıkmadan önce Hill'i arayarak, "Arabistan uzmanları üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiler Steve," dedi. "Şimdi uluslararası ticari seferler hakkında bilgisi olan uzmanlara ihtiyacımız var." Yanına aldığı adam Amerikan Gümrük ve Sınır Güvenliği Bürosu'nda ticaret donanması bölümünde çalışıyordu. Steve Hill yanında SIS Antiterör Dairesi denizcilik bölümünden meslektaşlarıyla birlikte Londra'dan İskoçya'ya geçti. İki genç adam New York'tan Chuck Hemingway ile Londra'dan Sam Seymour, Edsel'de birbirleriyle tanıştılar. Her ikisi de diğerinin adını batılı antiterör kuruluşlarında elden ele geçen raporlardan ya da briefinglerden biliyordu. Kafa kafaya verip tehdidin boyutlarının değerlendirilmeleri ve buna karşın bir plan oluşturmaları için onlara tam 12 saat tanındı. Bumiyenli, Hill, Phillips ve McDonald ile bir araya geldiklerinde söze ilk Chuck Hemingway başladı. Bu basit bir av değil, işimiz saman yığınında iğne aramaktan farksız dedi. Bir av söz konusu olduğunda hedef bellidir. Ancak bizim bildiğimiz tek şey yüzen bir şey olduğu. O da belki. İlk önce bunun altını çizmek istiyorum. Dünya denizlerinde şu sıralar 46 bin ticaret gemisi seyretmekte. Bunların yarısı uygun gördükleri ülkelerin bandırasıyla seyrediyor. Ve bandıralar kaptanların keyfine göre değişebilmekte. Yeryüzünün 7'de 6'sı sularla kaplı ve bu o kadar olağanüstü büyük bir alandır ki binlerce gemi karadan ya da başka gemiler tarafından görünmeden sürekli bir noktadan diğerine gidebilmektedir. Yük sevkiyatının %80'i hala deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Aşağı yukarı 6 milyon ton gibi bir rakamdan söz ediyoruz ve ticari limanların sayısı 4000. Siz bir gemi arıyorsunuz ama geminin büyüklüğünü, tipini, tonajını, neye benzediğini ve yaşını bilmiyorsunuz. Ne kaptanının kim olduğunu biliyorsunuz ne de hangi ülkenin bandırasını taşıdığını. Bu gemiyi, ki biz bu tür gemileri hayalet gemi diye adlandırırız, bulabilmek için en ufak bir imkanımız olabilmesi için ya daha fazlasına ihtiyacımız var ya da çok çok büyük bir şansa. Elinizde bu ikisinden biri var mı? Bu sorunun yanıtı sıkıntılı bir sessizlik oldu. Bu gerçekten çok karamsar bir açıklama dedi Marek Gumiyeni en sonunda. Peki sizin bize verebileceğiniz bir umut kırıntısı var mı Sam? Chuck da ben de eğer teröristlerin hedefi hakkında bir bilgi edinebilirsek bir şansımız olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda rotası bu hedef olan bütün gemileri bulabilir, silah zoruyla bütün bu gemileri ve yüklerini kontrol edebiliriz diye karşılık verdi Seymour. Dinliyoruz dedi Hill. Tahminen bu nasıl bir hedef olabilir? Her ikimizin de çalıştığı bölümlerde uzun yıllardır türlü kaygılar yaşanıyor ve bu konuda her yıl raporlar düzenleniyor. El-Kaide'nin ilk büyük ve ses getiren eylemi için hava yolunu seçmiş olması aslında mantık dışı. Belki kulenin en üst 4 katını yıkmayı planlamışlardı ve bu bile onlar için büyük bir başarı olurdu. Aslında bütün bu süre içerisinde deniz onlara çok daha büyük olanaklar sundu. Marek Gumiyeni, ama limanlardaki güvenlik önlemleri de çok büyük ölçüde arttırıldı diyerek sözünü kesti. Bunu biliyorum çünkü bu işe ayrılan bütçeleri gördüm. Evet efendim ama bu kesinlikle yeterli değil. Endonezya çevresindeki denizlerde kaçırılan gemilerin sayısının bu 100 yıl başından beri büyük bir artış gösterdiğini biliyoruz. Bu kaçırma olaylarının çoğu teröristlere para sağlamak amaçlıydı. Diğer yandan bir de mantıklı açıklamaları olmayan olaylar var. Örneğin, korsanlar 10 defa çekici kaçırdılar. İçlerinden bazıları bir daha hiç ortaya çıkmadı. Oldukça dikkat çekici olduklarından ve pek değiştirilemediklerinden elden çıkarılmaları kolay değildir. Dolayısıyla para değerleri yoktur. Peki bunlara ne için ihtiyaç var? Biz bu çekicilerle örneğin kaçırılan dev bir tankerin Singapur gibi büyük bir uluslararası limana çekilebileceği olasılığı üzerinde duruyoruz. Havaya uçurmak için mi diye sordu Hill. Buna gerek yok, vanalarını açarak batmasını sağlamak yetecektir. Böyle bir olaydan sonra liman yeniden kullanıma ancak 10 yıl sonra açılabilir. Peki dedi Marek Gumiyeni, bu bir numaralı olası hedef. Dev bir tanker kaçırıp önemli ticari bir limanın kapanmasına yol açmak. Peki bu yeterince olağanüstü bir olay mıdır? Seçilecek limanın başına gelecekler dışında kulağa oldukça sıradan geliyor. Böyle bir olayda can kaybı olmaz. Chuck Hemingway, dahası da var diyerek söze girdi. Tek bir gemiyle dünya ekonomisine çok büyük zararlar verilecek başka şeyler de yapılabilir. 2004 yılında çekilen bir video bandında Bin Laden, bundan böyle dünya ekonomisine zarar vermeye konsantre olacağını kendisi beyan etti. Alışveriş merkezlerindeki ya da benzincilerdeki insanların hiçbiri dünya ticaretinin şu sıralar zamanında teslimat sistemine göre yürüdüğünün bilincinde değiller. Mal depoları ve depolama çağ dışı olarak görülüyor. Pazartesi günü Dallas'ta satın alınan Çin'de üretilmiş bir tişört, büyük bir olasılıkla henüz Cuma günü limana varmıştır. Aynı şey benzin için de geçerli. Panama kanalını düşünün ya da Suez kanalını. Onları kapadığınız anda tüm dünya ticareti kaosa boğulur. Bundan doğacak zarar 100 milyarlarca doları bulur. Bar olmakla birlikte böylesine hayati önem taşıyan daha en az 10 tane deniz yolu var ve bunları bloke etmeniz için yatay pozisyonda bir yük gemisi ya da tanker batırmanız yeterlidir. Pekala dedi Marek Gumiyeni, benim başkana ve 5 üssüme rapor vermem gerekiyor. Sen Steve Başbakan'a karşı sorumlusun. Kaz ayağının gönderdiği haberi görmezden gelemeyiz. Çaresizlikten iki gözümüz iki çeşme ağlamamız da bir işe yaramaz. Somut önlemler önermek zorundayız. Etken olmak istiyorlar, bir şeyler yaptıkları görülsün istiyorlar. Bu nedenle bize söz konusu olabilecek olasılıklar ve bunlara karşı ne tür önlemler alınabileceğine dair bir liste yapın. Kahretsin, o kadar da savunmasız değiliz. Chuck Hemingway daha önce Sam Seymour ile birlikte hazırlamış olduğu kağıdı masanın üzerine koydu. Buna bir bakın efendim. Bizim görüşümüze göre birinci olasılık çok büyük bir geminin, tanker ya da yük gemisinin kaçırılması ve son derece hayati bir dar boğazda batırılması. Buna karşı nasıl önlem alınabilir? Bütün mevcut dar boğazları saptamak ve birer ucuna savaş gemileri yerleştirmek, boğaza giren bütün taşıtlara donanma askerlerinin eşlik etmesini sağlamak. Steve Hill, "Of tanrım!" diye iç geçirdi. Çok büyük bir karmaşa çıkacak. Bizi korsanlıkla suçlayacaklar. Peki ya yabancı ülkelere ait karasuları ne olacak? Onların bu konuda karar yetkileri olmayacak mı? Eğer teröristler amaçlarını gerçekleştirirlerse bu denizciliğin sonu ve sahil ülkelerinin mahvolması anlamına gelir. Alınan önlemlerin gecikmelere yol açması gerekmez. Donanma askerleri boğaza giren gemilere hız indirmesine gerek kalmadan binebilirler. Elbette hayalet gemideki teröristler gemilerine askerin çıkmasına asla izin vermek istemeyecektir. Bu nedenle güvenlik güçlerine ateş edecek, kendilerini ele verecek ve çareyi kaçmakta bulacaklardır. Denizcilik şirketlerinin de bizden yana çıkacaklarını sanıyorum. Peki ya ikinci olasılık nedir diye sordu Steve Hill. Tepeleme patlayıcı dolu olan hayalet gemiyi büyük bir tesisin üzerine sürerler. Örneğin petrol boruları olan bir adaya ya da petrol platformuna. Bu hem ekolojik bir felakete yol açar hem de ekonomik zarar daha onlarca yıl hissedilir. Saddam Hüseyin bunu Kuveyt'te yaptı. Müttefik güçler ülkeye adım attığında ülkedeki bütün petrol kaynaklarını ateşe verdi ve geriye yanmış topraktan başka bir şey bırakmadı. Bu durumda da yukarıdaki önlem geçerli. Bu tür tesislerin yakınından geçecek olan her deniz taşıtı çevrilip 16 kilometre bir güvenlik bölgesi dışında kontrol edilmelidir. Steve Hill, bunun için yeterince savaş gemisine sahip değiliz diyerek araya girdi. Her ada, her yüzen petrol platformu, her sahile yakın petrol rafinerisi mi? Mal sahiplerinin masraflara eşlik etmesi gerekecek. Ayrıca mutlaka savaş gemilerinin kullanılması da zorunlu değil. Yolu kesilen herhangi bir gemiden ateş açıldığı anda hayalet gemi olduğu ortaya çıkar ve havadan batırılabilir. Marek Gumiyeni elini alnına götürdü. Başka bir şey var mı? Üçüncü bir olasılık daha var diye karşılık verdi Seymour. Patlayıcıların çok sayıda sivilin canına kıymak ve katliam yaratmak amacıyla kullanılması. Bu durumda hedef büyük bir olasılıkla plajları, insan kaynayan deniz kenarındaki turistik bir tatil beldesi olur. Bu gerçekten de korkunç bir düşünce. 1917 yılında Nova Scotia Halifax faciasını düşünün. Limanın iç bölgesinde cephane yüklü bir yük gemisi infilak etmişti. Bunun sonucunda kasaba haritadan silindi. Bu felaket hala tarihteki nükleer olmayan en korkunç patlama olarak kabul edilmekte. Terminalde vedalaşırlarken Gumiyeni, bütün bunları üstlerime aktarmak zorundayım Steve ve bu hiç hoşlarına gitmeyecek dedi. Ha bu arada karşıt önlemler alınırsa korkarım bunun önüne geçemeyeceğiz. Medyayı bunun dışında bırakmamız mümkün olmayacak. Dikkatleri Albay Martin'in üzerine çekmemek için en iyi masalı uydurabiliriz. Ama ona saygım sonsuz da olsa gerçekleri göz ardı edemeyiz. Bu işten sağ çıkamayacağı çok büyük bir olasılık. Binbaşı Larry Duval, Arizona güneşi altındaki uçuş pistine baktı ve her zamanki gibi kendisini bekleyen F-15 Strike Eagle'ın görüntüsü karşısında büyülendiğini hissetti. F-15E model uçakla 10 yıldır uçuyordu ve bu uçak belki de onun hayatındaki en büyük aşkıydı. Kariyeri boyunca F-111 Artwork ve F-4G Wild Weasel ile de uçmuştu. Her ikisi de oldukça dikkate değer uçaklardı ve USAF'ın ona bu uçakları kullanma olanağı vermiş olması bir onurdu. Ancak hava güçlerinde geçirdiği 20 yıldan sonra onun için en üstünü Eagle idi. O gün Luke hava güçleri üstünden Washington eyaletine uçuracağı avcı uçağına son bakım yapılıyordu. Eagle sevgi ve tutku, nefret ve korku nedir bilmeden kısa gövdüsünün üzerinde tırmanan, sağını solunu kurcalayan, üzerlerine iç tulumları geçirmiş, kadın ve erkeklerin ortasında sessizce bekliyordu. Larry Duval, Eagle'a gıpta ediyordu. Son derece karmaşık yapısına karşın hiçbir şey hissedemiyordu. O asla korkmazdı. O sabah deneme uçuşu için hazırlanan uçak Luke hava güçleri üstünde tepeden tırnağa elden geçirilmişti. Böylesine kapsamlı bir bakımdan sonra yönetmeliğe göre deneme uçuşu yapmak gerekiyordu. Böylece uçak o sabah Arizona güneşi altında uçurulmak için bekliyordu. Uzunluğu 19 metre, yüksekliği 6 metre, kanat açıklığı 12 metreydi. Yakıt ikmali yapılmadan ağırlığı 18 ton, azami kalkış ağırlığı ise bunun iki katıydı. Larry Duvall kendi sorumluluğundaki sistemleri gözden geçirme işlemini tamamlamış olan silah donanımından sorumlu subayı, yüzbaşı Nicky Jones'un ağır adımlarla yaklaştığını görünce ona doğru döndü. Eagle'da kısaca WSO yani Weapons Systems Officer ya da VISO diye anılan yani silah sistemlerinden sorumlu subay, dört bir yanı milyonlarca dolar değerindeki havacılık elektroniği ile çevrelenmiş olarak tandem oturuşuyla pilotun tam arkasında oturur. McCord hava üssüne kadar olan uzun mesafede bütün sistemleri test edecekti. Üzeri açık bir araç iki havacıyı yaklaşık yarım kilometre ötede beklemekte olan avcı uçağına götürmek üzere kapının önünde durdu. Yer mürettebatının herhangi bir şeyi gözden kaçırmış olma olasılığı düşük bir ihtimal olduğu halde yaklaşık 10 dakika uçuş öncesi kontrollerini yaptılar. Kemerlerini bağladılar, başlarıyla yer mürettebatına son bir defa selamladılar. Bunun üzerine ekip elemanları uçaktan aşağı tırmandılar ve geriye çekilerek ikisini yalnız bıraktılar. Larry Duvall son derece güçlü olan iki F-100 motorunu çalıştırdı. Üst kapak otomatik olarak kapandı ve Eagle yavaşça harekete geçti. Kalkış pistinde esen hafif rüzgara döndü, olduğu yerde durdu. Kalkış iznini aldı ve son bir fren kontrolünden sonra başını bir kez daha salladı. Sonra uçağın arka kısmından uzun alevler fırladı ve binbaşı Duvall motorlara tam hız verdi. Kalkış pistinde bir kilometre kadar ilerledi. 185 mile ulaştığında uçağın tekerlekleri kalkış pistinin asfaltından kalktı. Eagle artık havadaydı. İniş takımları kalktı, kapaklar kalktı, benzini adeta yutan afterburn modu kapatıldı, askeri motor ayarları devreye sokuldu. Dipnot, afterburn gerçek bulutları uyararak duman, sis ve patlamalara neden olur. Duvall dakikada 2000 metre tırmanma uçuşuna geçerken arkasında oturmakta olan Vizo ona yön bilgilerini verdi. 7000 metreye ulaştıklarında Eagle açık ve mavi gökyüzünde burnunu Seattle'a gitmek üzere kuzeybatıya doğru çevirdi. Aşağılarındaki kar kaplı Rocky Dağları yol boyunca onlara eşlik edeceklerdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda devlet yöneticilerinin ve danışmanlarının Nisan ayındaki G8 toplantısı transferleriyle ilgili hazırlıklar hemen hemen tamamlanmıştı. Delegasyonun bütün üyeleri Heathrow Havaalanı'ndan bir charter uçağıyla New York JFK Havalimanı'na uçurulacak ve Amerikan Dışişleri Bakanı onları orada resmi törenle karşılayacaktı. Amerikan olmayan geri kalan 6 delegasyon kendi ülkelerinin başkentlerinden Kennedy Havalimanı'na uçacaktı. Bütün delegasyonlar güvenlik bölgesinin dışındaki gösterici ve protestoculardan yaklaşık 1 kilometre ötede havaalanının transit salonunda bekleyecekti. Başkanın Looney Tunes diye adlandırdığı çılgınların konuklarına bağırıp çağırmasına, küfretmesine göz yukmaya hiç niyeti yoktu. Seattle ve Cenevre'de yaşananlar burada tekrarlanmayacaktı. Konferansa katılacak olanlar helikopterlerden oluşturulacak bir hava köprüsü aracılığıyla havaalanından çevresinde büyük güvenlik önlemleri alınmış bir başka yere götürülecekti. Oradan konferans yerine gidecek ve rahatsız edilmeden lüks içinde 5 gün geçireceklerdi. Plan kusursuzdu. İngiliz diplomatlardan biri bu daha önce kimsenin aklına gelmemişti. Bir düşünsenize ne kadar da dahiyane bir fikir dedi. Zamanı geldiğinde belki biz de aynı şeyi yapmalıyız. Yaşı diğerlerinden daha ileri olan deneyimli meslektaşlarından birisi, asıl iyi haber ne biliyor musunuz diye homurdandı. Glen Eagles'dan sonra sıranın bize gelmesi daha çok sürer. Önlerinde güvenlik için kafa patlatacak daha birkaç yıl var. Marek Gumiyeni çok geçmeden yeniden Steve Hill'i aradı. Kendi bölümünün başkanı Porter Gross ile Beyaz Saray'a giderek 6 şefine o güne dek hiç bilinmeyen Labuan adasından gelen tuhaf haberle ilgili soruşturmaların sonuçlarını sunmuştu. Geçen defa söyledikleriyle aşağı yukarı aynı şeyi söylediler diye aktardı Gumiyeni. Her neyse, her neredeyse hemen bulup yok edin. Benim hükümetim de aynı şeyi söylüyor dedi Steve Hill. Her yol mubah, görür görmez yok edin diyorlar. Ve bu işte birlikte çalışmamızı istiyorlar. Sorun değil ama Steve, adamlarım hedefin ABD olduğu konusunda neredeyse eminler. Bu nedenle bizim sahillerimizdeki güvenlik, yakın ve uzak doğu Asya ve Avrupa sahillerine göre öncelikli olarak arttırılmalı. Elimizdeki tüm güçler, uydular, savaş gemileri, her şey üzerinde öncelik hakkı talep ediyoruz. Eğer hayalet geminin yeri başka bir noktada belirlenecek olursa, tamam, o zaman elinizdeki tüm güçleri o tarafa yönlendireceğiz. John Negroponte CIA'ya İngiliz meslektaşlarına ABD'nin almayı düşündüğü önlemleri, gizlilik çerçevesinde aktarmaları konusunda tam yetki verdi. Savunma stratejisi 3 aşamaya dayanıyordu. Alan, teftişi, taşıtların kimliğinin ortaya çıkarılıp denetlenmesi. Gemide kuşku uyandıracak bir şeyler gözlemlenmesi ya da herhangi bir rota değişikliği durumunda hemen müdahale edilmesi, karşı konulması durumundaysa gemi denizde tamamen yok edilmesi. Bir deniz sahası oluşturmak amacıyla Labuan Adası'nın çevresinde yarıçap 300 mil olan bir daire çizildi. Bu dairenin kuzey kavisinden Pasifik Okyanusu üzerinden güneye, Alaska'nın güney sahilindeki Anchorage'a doğru bir hat çekildi. İkinci bir hatta dairenin güney kavisinden yine Pasifik Okyanusu üzerinden güneydoğu yönünde Ekvador sahiline kadar çekildi. İşaretli alan Kanada ve ABD'nin tüm batı kıyı şeridini ile Panama Kanalı dahil olmak üzere Meksika'dan Ekvador'a kadar olan bütün kıyı şeridini ve Pasifik Okyanusu'nun büyük bölümünü kapsıyordu. Beyaz Saray bu gelişmelerin duyurulması için henüz erken olduğuna karar vermişti. Ancak bu üçgen içerisinde Amerikan sahiline doğru seyreden her gemi göz altında tutulacaktı. Bu üçgenden ayrılıp Asya yönünde ilerleyen gemilerse rahat bırakılacaktı. Geri kalanların kimlik bilgileri gözden geçirilip denetlenecekti. Kimileri tarafından geçmişte sık sık çılgın diye nitelendiren birkaç kişinin uyguladığı baskı sayesinde uygulanan bir işlem şimdi çok işlerine yarayacaktı. Havacılık şirketleri nasıl uçuş planlarını önceden açıklıyorsa, büyük denizcilik şirketleri de seyir planlarını düzenli aralıklarla açıklamayı kabul etmişlerdi. Bu nedenle denetleme alanı içerisindeki gemilerin %70'i kayıtlara geçmiş olacaktı ve gemicilik şirketleri kaptanlarıyla bağlantıya geçebileceklerdi. Yeni yönetmeliğe göre kaptanlar denizcilik şirketiyle bağlantı kurduklarında herhangi bir tehdit bulunmaması durumunda yalnızca kendi bildikleri belli bir şifre sözcük söylüyorlardı. Bu şifre kullanılmadığında kaptanın zor durumda olduğu sonucuna varılıyordu. Beyaz Saray'daki toplantıdan 72 saat sonra 1. KH-11 Keyhole uydusu Endonezya çevresine çizilen dairenin fotoğraflarını çekmeye başladı. Bilgisayarlarına Labuan Adası'nın çevresindeki yarıçapı 300 mil olan saha içerisindeki rotaları ne olursa olsun bütün ticari gemilerin fotoğraflarını çekmesi emri verilmişti. Uydu fotoğraf çekmeye başladığında Countess of Richmond Labuan'ın 310 mil güneyinde Makassar Boğazı'nda güney yönünde seyrediyordu. Bu nedenle fotoğrafı çekilmedi. Londra için ABD'nin Pasifik'ten gelecek saldırıyla ilgili büyük endişesi madalyonun yalnızca bir yüzüydü. Edsel'deki uzmanların uyarıları İngiltere ve ABD'de incelenmiş ve büyük ölçüde onay görmüştü. Downing Street ile Beyaz Saray arasında gerçekleştirilen uzun kişisel telefon görüşmesi sonucunda Malta'nın doğusundaki iki hayati boğazla ilgili bir anlaşmaya varıldı. Kraliyet donanması Mısır işbirliği ile Süveyş kanalının güney ucunu denetleyecek ve çok küçük tekneler dışında Asya'dan gelen her gemiyi kontrol edecekti. İran körfezi, Arap denizi ve Hint okyanusunda bulunan ABD donanmasına ait savaş gemileri Hürmüz boğazında devriye gezeceklerdi. Burada tehlike ancak çok büyük gemiden gelebilirdi. Onu da boğazın orta yerindeki derin sularda batırabilirlerdi. Burada deniz trafiğinin büyük bölümünü güneyden boş olarak gelen petrol tankerleri oluşturuyordu. Dönüş yolunda İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki sayısız petrol adacıklarından birinden ham petrol yüklenmiş olan bu tankerlerin gövdeleri suya oldukça batmış durumdaydı. Bu gemilerin yalnızca belirli birkaç şirkete ait oluşu ve bu şirketlerin tümünün bir felaketi önlemek için işbirliğine hazır olması Amerika için büyük bir avantajdı. 300 mil ötedeki Hürmüz Boğazı'na köprüyü kontrol etmesi için Sea Stallion helikopterleri ile tankerin güvertesine bir grup donanma askeri indirmek fazla zaman almayacak, üstelik tanker hızını bile düşürmek zorunda kalmayacaktı. Listedeki 2 ve 3 numaralı tehlikelere gelince, Avrupa'da büyük bir limanı olan bütün ülkelerin hükümetleri teröristlerin hakimiyetinde olması muhtemel bir hayalet gemi konusunda uyarıldı. Böylece Kopenhag'ı korumak Danimarka'ya bırakıldı. İsveç, Stockholm ile Göteborg'u koruyacaktı. Almanya, Hamburg ya da Kiel'e giren bütün tekneleri denetleyecekti. Fransa, Brest ile Marsilya'yı savunması konusunda uyarıldı. İngiliz donanmasına ait uçaklar Cebeli Tarık'tan havalanarak kendi kayalıklarıyla Fas arasındaki boğazı Atlantik Okyanusu'ndan gelebilecek bütün tehlikelere karşı korumaya aldılar. Binbaşı Duval, Rocky Dağları üzerinde uçmaya devam ederken Eagle'ın tüm işlevlerini denetlemişti ve uçaktaki bütün sistemler kusursuz çalışıyordu. Aşağılarındaki hava ise değişmişti. Arizona'nın mavi gökyüzünde önce birkaç ince bulut belirmiş, Nevada sınırından Oregon'a geçerken bu bulutlar gittikçe kalınlaşmaya başlamıştı. Columbia Nehri'ni arkasında bırakıp Washington sınırının üzerinden uçarken bulut örtüsünün kalınlığı ağaç tepesi yüksekliğinden 4000 metre yukarıya ulaşmıştı ve Kanada'dan aşağıya güneye doğru yayılmaya devam ediyordu. 7000 metre yükseklikte hala masmavi ve açık bir gökyüzünde ilerliyordu ama kalın sis tabakasının içinden gerçekleştireceği iniş, uçuşu çok uzun ve zahmetli olacaktı. 200 millik mesafeden McCord üssünü arayarak yer kontrollü iniş talebinde bulundu. McCord ondan doğu rotasını tutmasını ve Spokane üzerinden inişe geçip iniş talimatlarını uygulamasını istedi. Sancak tarafındaki motorda iki hidrolik boru arasına sıkışmış olan USAF'a ait en pahalı tornavida yerinden kaydığı sırada Eagle McCord'a sol taraftan inişe geçmek üzereydi. Uçağın burnunun aşağıya yönelmesiyle tornavida turbofanın içine düştü. Bunun sonucunda ilk olarak F-100 motorun derinliklerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Jilet kadar keskin ve ses hızına yakın bir süratle dönen pervane yaprakları birer birer kopuyor ve kopan her yaprak diğerini bloke ediyordu. Nicky Joe'nun "Kahretsin bu da neydi?" çığlığına her iki pilotun da önünde yanıp sönmeye başlayan kırmızı alarm ışığı yanıt verdi. Larry Duval kendi kafasının içinde "Haydi kapat!" diye bağıran sesi dinliyordu. Duval'in parmakları 5 yıllık pilotluk deneyimiyle işlerini adeta kendi başlarına yapıyorlardı. Başta yakıt, elektrik ve hidrolik olmak üzere peş peşe bütün şalterleri kapattı. Ne var ki sancak tarafındaki motor alev almıştı bile. İçeride bulunan yangın söndürücüler otomatik olarak devreye girdiler. Ama artık çok geçti. F-100 motor parçalanmaya başlamıştı. Duval'in arkasında oturan Vizzo McCord'a "Mayday, mayday, mayday, sancak tarafındaki motor alev al!" diye seslendi. Arkadan gelen ikinci bir gürültü sözünü yarım bıraktı. Alevler kopan parçalarla birlikte arka tarafa da sıçramıştı. Yine kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başladı. Arka motor da alev almıştı. Duval yakıtını azaltarak ve tek motorla uçağı hasarsız indirmeyi başarırdı. Ancak iki motorun birden devreden çıkmasıyla modern avcı uçağı eskiden olduğu gibi yere yavaşça süzülerek inmeyecek, tıpkı bir taş gibi gökyüzünden aşağıya düşecekti. Daha sonraki soruşturmada yüzbaşı Jones pilotunun sesinin sakin ve aklı başında çıktığını söyleyecekti. Telsizi göndermeye almıştı. Böylece McCord'daki hava trafik denetçisini bilgilendirmeye gerek kalmayacaktı. O zaten her şeyi anında duyacaktı. "İki motoru da kaybettim," diye açıkladı binbaşı. "Uçağı terk etmeye hazırlan." Vizzo önündeki aletlere son bir bakış fırlattı. Yükseklik 24 bin metre. Uçak inişte, gittikçe dikleşen bir eğimle. Dışarıda hala güneş parlıyordu. Ancak kalın bulut örtüsü kendilerine yıldırım hızıyla yaklaşıyordu. Çevresine bakındı, Eagle bir ucundan diğerine alev alev yanan bir meşale gibiydi. Önünden gelen sakin ses tonunu duydu. "Fırlatma koltuğunu devreye geçir." Her iki adam koltuklarının yanındaki kolu çekmek için aşağı doğru eğildiler. Yapmaları gereken tek şey buydu. Modern fırlatma koltukları havacı baygın durumda olsa bile onu kurtarmak için her şeyi yapacak şekilde ayarlanmıştı. Uçaklarının yok oluşunu ne Larry Duval gördü ne de Nicky Jones. Gerçekten son saniyede paramparça olan üst kapaktan buz gibi stratosfere fırladılar. Koltuk kollarını ve bacaklarını hızlı inişle kopmamaları için koruduğu gibi yüzlerini de elmacık kemiklerini kafataslarına doğru bastıracak olan basınca karşı koruyordu. İki fırlatma koltuğu kendilerini stabilize eden küçük paraşütlerle birlikte inişe devam etti. Birkaç saniye içerisinde bulut tabakasında gözden kaybolmuşlardı. İki pilot yanlarından hızla geçen gri renkli ıslak bulutlardan başka bir şey görmüyorlardı. Koltuklar yere yaklaştıklarını hissedince pilotları tutan kemerler otomatik olarak çözüldü ve düşüş sırasında aralarında yaklaşık 1 kilometrelik mesafe oluşan iki adam hızla yere doğru çakılan koltuklarından yukarıya doğru fırladılar. Paraşütler de otomatik çalışıyordu. Bu defa da serbest düşüşü dengelemek için ilk önce küçük fren paraşütleri açıldı. Bunu ana paraşüt izledi. Daha önce saatte 193 kilometre hızla düşerken bu hız büyük bir sarsıntıyla ortalama 22 kilometreye düştü. Keskin soğuk ince naylon uçuş tulumlarından içeriye nüfuz etmeye başlamıştı. Adeta cennetle cehennem arasındaki esrarengiz gri bir girdabın içindeydiler. Ta ki çam ve ladin ağaçlarının üst dallarının içine çakılana kadar. Binbaşı bulutlu gökyüzünün altında yarı karanlıkta ağaçların arasındaki boş bir alana düştü. Ağaçların dalları düşüş şiddetini oldukça azaltmıştı. Soluk soluğa ve sersemlemiş bir halde birkaç saniye olduğu yerde öylece kaldı. Sonra paraşütün kemerinin karnının üzerindeki tokasını açtı, silkinerek doğruldu ve kurtarıcıların yerini tayin edebilmeleri için telsizini açtı. Nicky Jones da ağaçların arasına düşmüştü. Ancak onun bulunduğu yer açıklık alan değil, sık ağaçlı bir ormandı. Dalların üzerine birikmiş kar üzerine yağarken yere vurmayı bekledi. Ama boşuna. Başını kaldırıp baktığında paraşütünün ağaçların dallarına takılı kaldığını gördü. Yaklaşık 5 metre aşağısında yeri görebiliyordu. Bir de karı ve çam iğnelerini, derin soluk aldı, kemerini açtı ve düştü. Şansı yaver gitseydi yere yumuşak iniş yapacak ve hemen ayağa kalkacaktı. Ama ne yazık ki bacağı karların altında gizlenmiş olan iki kuvvetli dalın arasına çarptı. Sol bacağı bir çıtırtıyla kırıldı. Soğuk ve şokun etkisiyle son enerji rezervinin çabucak tüketeceğini bilincindeydi. O da hiç zaman kaybetmeden vericisini açtı. Eagle ise mürettebatı ayrıldıktan sonra birkaç saniye uçmaya devam etmişti. Sonra burnu havaya dikilmiş, savrulmaya başlamış, burnu yine yere doğru inmiş ve bulutlara dalarak infilak etmişti. Alevler yakıt tanklarına ulaşmıştı. Avcı uçağı 1000 parçaya ayrılmıştı. İki motor uçaktan ayrılarak dimdik aşağıya çakılmışlardı. Beşer ton ağırlığında kor halindeki iki metal parçası saatte 800 kilometre hızla Cascade bozkırlarına düşmüştü. Biri 20 ağaç yok ederken ötekisi daha büyük bir zarara yol açmıştı. Kulübedeki ekibi yöneten CIA sorumlusunun toparlanıp öğle yemeği yemekte olduğu kantinde düştüğü yerden doğrulması 2 dakikadan fazla zaman aldı. Sersemlemişti ve kendisini çok berbat hissediyordu. Ortalık toz duman içerisindeydi. Sırtını kulübenin ahşap duvarına yaslayıp arkadaşlarına seslenmeye başladı. Aldığı tek yanıt inleme sesleri oldu. 20 dakika sonra yoklama işlemini tamamlamıştı. Dinlenme odasında bilardo oynayan iki adam ölmüştü. 3 kişi de yaralanmıştı. Dışarıya çıkmış olan 2 kişi şans eseri yara almadan kurtulmuştu. Göktaşı olduğunu sandıkları cisim kulübeye çarptığında onlar yaklaşık 100 metre kadar uzaktaydılar. 12 CIA görevlisinden ikisinin öldüğü, üçünün acilen doktora ihtiyacı, iki yürüyüşçünün sağ olduğu ve geri kalan 5'inin bu olayı şok geçirerek atlattıkları anlaşıldıktan sonra mahkumun ne durumda olduğuna bakmaya gittiler. Daha sonra yeterince çabuk davranmamakla suçlanacaklardı. Ama incelemeler sonucunda ilk önce kendi başlarının çaresine bakmakla haklı oldukları anlaşılacaktı. Hücrenin kapısındaki gözetleme deliğinden içeriye baktıklarında daha ilk bakışta içerisinin normalden daha aydınlık olduğunu gördüler. İçeriye daldıklarında etrafı duvar çevrili avluya açılan kapının ardına dek açık olduğunu gördüler. Betonarme hücrede ise hiçbir hasar yoktu. Ama avluyu çevreleyen duvar için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Bu duvar da betondandı ama yıldırım hızıyla düşen F-100 motoru sekerek ekibin kaldığı bölmeye dalmadan önce duvarda 1,5 metre genişliğinde bir delik açmıştı. Ve Afgan kaçmıştı.